çeşitli dini tabirler. 4. Sual: Kâbe'ye niçin Mescid-i Haram denilmiştir? Cevap: Orada idamlığı da öldürmek haram olduğu için. Sual: Ahmaklık ne demektir? Cevap: Zararlı iş görmektir. Sual: Peder ne demektir? Baba yerine kullanmak caiz midir? Cevap: Peder, Farsça baba demektir. Kayın babaya kayınpeder denir. Kullanmakta mahsur yoktur. Sual: Cuma günü ruhun tanıdıkların evine gelmesi ne demektir? Cevap: Ruh madde değil, gelmesi bilmek, tanımak demektir. Sual: Hadis-i şerifte başı ağrımayan birinin cehennemlik olduğu bildirilmiştir. Burada baş ağrısı ne demektir? Cevap: Dert demektir. Yani her Müslümana dert, keder gelir demektir. Mefhumu muhalifi muteber olmaktadır. Sual: Fetih suresinin başındaki zenp kelimesini ehl-i sünnet alimleri nasıl tevil ediyorlar? Cevap: Oradaki zenp yani günah kelimesi, Habibim seni geçmişte ve gelecekte günah işlemekten mahfuz buyurduk anlamındadır. Sual: Bir kelimeyi çocuğa isim olarak konunca anlamı değişir mi? Cevap: Değişebilir. Misallerle açıklayalım. Mesela İslam, cihat kelimesi isim olarak konmuşsa, artık İslam'a Müslüman olmak denmez. Müslüman olan diye tarif edilir. Cihat kelimesine de savaş, savaş etmek denmez, Allah için savaşan denir. Cihat kelimesinin biraz daha kuvvetlisi cahittir. Bunun da daha kuvvetlisi mücahittir. İsim olarak konunca artık cihat da, cahit de, mücahit de biri diğerinden daha kuvvetli olmak üzere cihat eden anlamına gelir. Bunun gibi hicabi utanmakla ilgili demektir. Ama bu isim olarak kullanılınca mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, perdeli, namuslu gibi anlamlara gelir. Hulki, ruhi, sulhi kelimeleri de böyledir. Anam babam sana feda olsun. Sual: Sahabelerin peygamberimize anam babam sana feda olsun dediklerini okudum. Bu ne demektir? Niye kendileri feda olmuyor da ana babalarını feda ediyorlar? Peygamberimiz için ya Resulallah canım sana feda olsun, sana ve yoluna kurban olayım dediklerini okudum. Böyle söylemek caiz mi? Cevap: Evet, caizdir. Eshab-ı kiram caiz olmayan şeyi yapmaz. Caiz olmasaydı Peygamber Efendimiz müdahale eder, öyle söylenmez diye bildirirdi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah demek, senin emrini onların emrine tercih ederim demektir. Resulullah Efendimiz'i malımızdan, mülkümüzden, ana babamızdan ve herkesten çok sevmemiz gerekir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: Beni ana babasından, evladından ve herkesten daha çok sevmeyen hakiki mümin olamaz. Ebu ne demektir? Sual: Arapçada Ebu baba demektir. Ancak Arapça bilen bir bayan, Ebu Hüreyre kedi babası değil, kedili demektir. Ebu Turab toprak babası değil, topraklı demektir. Böyle kelimeler lı li anlamındadır dedi. Doğrusu hangisidir? Cevap: İkisi de Arapçadaki anlamını verememektedir. Önce baba kelimesi Türkçede ne anlama gelir bir bakalım. İnsanlara iyilik eden, onları himayesine alan kimselere mecaz olarak baba adam, fakir babası denir. Yaşlı kimselere de hürmeten baba denir. Tekke büyüğüne de baba denirdi. Bektaşi babası gibi. Bugün çete başlarına mafya babası, parası çok olana da para babası denmektedir. Paranın babası olur mu? Demek ki burada baba o anlamda değil. Ebu Cehil, cahilin babası veya cahilli demek değil, cahilin daniskası, kuru cahil demektir. Ebu Hüreyre'deki baba da bu anlamdadır. Kedi babası, yani kediyi seven, kedileri bakıp gözeten, onlara şefkat gösteren kimse demektir. Ebu Bekr-i Sıddık da böyle doğruyu tasdik eden, katıksız tam doğru kimse demektir. Türkçe'de bunları ifade eden kelime olmadığı için zorlanıyoruz. Ebu Turab da öyle. Toprakla haşır neşir olan, eli yüzü topraklı, toprağa yani secde etmeyi seven gibi anlamları var. Ebu Hanife de öyle. Yani Hanif, doğru inanan, İslamiyet'e sarılan kimse demektir. Ebu Hanife, gerçek Müslümanların hamisi, koruyucusu, babası demektir. Yoksa bayanın dediği gibi Hanefili değildir. Görüldüğü gibi Ebu'yu baba diye tercüme etmek Türkçe'ye daha yakındır. Ehven-i Şer. Sual: Ehven-i Şer ne demektir? Cevap: Mecellenin 29. maddesinde Ehven-i Şerreyn ihtiyar olunur buyuruluyor. İki şerden en az zararlısı tercih edilir. Yani iki zararlı şeyden birini tercih etmek mecburiyeti hasıl olursa, daha az zararlı olanı tercih edilir. Müminin başına iki bela gelirse, hafifini seçsin hadisi şerifine benzeyen mecelle maddeleri de şöyledir. Şiddetli zarar, en az, en hafif zararla önlenir. Birbirine zıt iki zarardan büyük olanınkinden kurtulmak için, az zararlı olanını tercih etmek gerekir. Önümüze çıkan şer 2'de, 5'de olabilir. Bizi ölüme mahkum edebilirler. Ölümlerden ölüm beğen diyebilirler. Yahut işkenceye tabi tutabilirler. Elbette bunlardan bize tercih imkanı verilirse en hafifini kabul etmemiz gerekir. İşte ehven-i şer bu demektir. Şerlerden biri de ben şer değil, hayrın ta kendisiyim diyebilir. Kendilerine teslim olursak bizi 40 haramilere teslim edebilir. Bu bakımdan canımızı, malımızı emanet ettiğimiz kimsenin sözüne değil, varsa geçmişteki işlerine bakmak gerekir. Şer grubunun içinden iyi niyetli birisi de çıkabilir. Fakat kuvvetliler mevcutken iyi niyetlinin yanına gitmek hem bizim hem de iyi niyetlinin felaketine sebep olur. Hayra koşmadan önce şerrin yok edilmesi gerekir. Mecellede buyruluyor ki, defi mefasit, celbi menafiden evladır. Yani mevcut zarardan korunmak, bozgunculuğu yok etmek, menfaat sağlamaktan önce gelir. Yani önce zarar yok edilir. Zarar yok edilmeden fayda temin edilemez. Dünya sevgisini kalpten çıkarmadan Allah sevgisini koymak mümkün olmaz. Kalbine Allah sevgisini koymak isteyen, haramlardan kaçarak dünya sevgisini kalbinden çıkarması gerekir. Kalpten dünya sevgisi çıkınca Allah sevgisi kendiliğinden girer. İmanla küfür birbirinin zıddıdır. İki zıt bir arada bulunamaz. Yani hem Allah sevgisi hem de Ebu Cehil'in sevgisi bir kalpte bulunamaz. Ben hayrın ta kendisiyim dediği halde, şerle ittifak kurup haramilerin bağlanmış ellerini açan, hayrı da şerri de bilmeyen gafil kimsedir. Mühim bir husus da şudur. Sevdiğimiz birkaç kişinin hatırı, menfaati için birçok kimseye zarar vermek asla doğru olmaz. Aksine bu birkaç sevdiğimizi feda etmemiz yerinde olur. Nitekim mecellede buyruluyor ki, çok kimseyi zarardan kurtarmak için bir veya birkaç kimseye zarar yapılabilir. Birkaç kişi zarar görecek diye bütün milletin zararına razı olmak akıl kârı değildir. Geçmiş tecrübelerden ibret almak lazımdır. Eyvallah. Sual: Eyvallah demek uygun mudur? Cevap: Eyvallah kelimesi Türkçe'de şu yerlerde kullanılmaktadır. 1. Birisi bir şey ikram edince teşekkür ederim anlamında eyvallah denir. 2. Ayrılıp giderken Allah'a ısmarladık anlamında eyvallah denir. 3. Birisi yardım eder misiniz diye sorunca evet anlamında eyvallah da deniyor. Deyim olarak da eyvallah demek hoş görmek, eyvallah etmemek, kimseye boyun eğmemek, eyvallahı olmamak, müdarası olmamak demektir. Arapça olarak iy vallah, vallahi öyledir anlamına gelir. Bu bakımdan mecbur kalmadıkça bu kelimeyi kullanmamalıdır. Fasık. Sual: Fasık ne demektir? Fasıkla ilgili hükümler hakkında bilgi verir misiniz? Cevap: Haram işleyene, günah işlediği bilinene, açıktan günah işleyene fasık denir. Mesela namaz kılmayan, içki içen, kumar oynayan, yabancı kadınlara bakan, hanımını, kızını açık gezdiren fasıktır. İşlediği günaha da fısk denir. Küçük günaha devam eden de fasık olur. Fasıklar hakkında hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, fasık övülünce Rabbimiz gazaba gelir. Dinin afeti üçtür. Fasık alim, zalim idareci, cahil sofu. Fıskı aşikare olan fasıka lanet olsun. Fıskını ilan eden fasık, hürmeti kaybetmiştir. Bir kadın 3 günlük sefere ancak kocasıyla, fasık olmayan ebedi mahrem akrabasıyla veya ihtiyaç halinde mürahık erkek çocuğuyla gidebilir. Fasık olan mahremiyle sefere çıkamaz. Mürahık, 12 yaşını doldurmuş, henüz bali olmamış çocuk demektir. Mahrem, kardeş, amca, dayı gibi yakın akraba demektir. Müslüman kadın, fasık kadınların yanında da saçı açık duramaz. Mürtet amca ve dayının yanında da açık duramaz. Mürtet ana babanın yanında başı açık durmak caiz ise de, ellerini öpmek caiz değildir. Müslüman kadın, kafir kadınla zaruretsiz müsafaha edemez. Zaruret olunca Hanbeli mezhebini taklit eder. Fıskı yayılmış olmasa da fasık erkek, saliha kızın, hatta salih kimsenin kızının küffü, dengi olamaz. Azrail aleyhisselam, fasık ve kafirlerin ruhunu diğer meleklere emrederek aldırır. Malını hayrata sarf edip, fasık olan çocuğuna miras bırakmamalıdır. Çünkü günaha yardım etmek olur. Fasık çocuğa nafakadan fazla para, mal vermemelidir. Kafir ve fasık doktora muayene ve tedavi caiz, fakat bunların sözleriyle ibadet bozulmaz. Mesela orucu aç, bu hastalık oruç tutmana manidir. Gusletme, su sana zararlıdır dese, salih bir doktora sormak gerekir. Mütehassıs ve salih doktorun sözüyle hareket edilir. Hay huy etmek. Sual. Saadet-i ebediyenin 3 yerinde, çalgı aletleriyle hay huy etmenin zikir olmadığı bildiriliyor. Hay Allah demektir. Hay huy neden zikir olmasın diyenlere nasıl cevap verelim? Cevap. Hay huy, Farsça bir kelimedir. Gürültü, patırtı, karışıklık, kargaşa demektir. Kelimenin yarısını alıp hay Allah demek yanlıştır. Haydutluk kötü dense, hay kelimesine hakaret sayılır mı? Eğer bu işte saadet-i ebediyeyi tenkit etmek gibi kötü bir maksat yoksa, bahsedilen tenkit koyu bir cehalet eseridir. Hay, Arabi'de diri, canlı olmak, hayatta olmak demektir. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin, Allahü Teala'nın sıfatlarındandır. Bu sıfatları söyleyerek de zikir yapılmıyor. Buradan hay veya hayat Allah'ın sıfatıdır, hay diye zikredenlere karşı çıkılıyor demek çok yanlıştır. Çalgıyla zikretmek, la ilahe illallah demek de haramdır, küfürdür. Çalgıyla zikredenler hay huy demiyor, hay huy ediyorlar. Hay huy etmek, gürültü çıkarmak demektir. Çalgılı zikir, ibadet olmaz, hay huy olur, haram olur, küfür olur. Haydan gelen huya gider, kolayca kazanılan şeyler kolayca elden çıkar demektir. Hay da, huy da Allah'tır, Allah'tan gelen Allah'a gider demek yanlıştır. Hay hay, baş üstüne demektir. Buradaki hay hay kelimesine de Allah demek yanlıştır. Kalp gözü. Sual, baştaki göz mü yoksa kalpteki göz mü daha iyi görür? Cevap, kalp gözü baştaki gözden daha keskin görür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen, gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı buyuruluyor. Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselamdaki kalp gözünü kastederek buyuruyor ki, biz İbrahim'e göklerin ve yerin gizli sırlarını gösterdik. Enam suresi 75. ayeti. Bu görme işinden habersiz olana da kalbi kör buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de mealen, gerçekte gözler değil, sinedeki kalpler kör olur buyuruluyor. Kalp körlüğü çok kötüdür. Kur'an-ı Kerim'de yine buyuruluyor ki, dünyada kalp gözü kör olan ahirette de kördür. İsra suresi 72. ayeti. Hadis-i şerifte de, ümmetimden kalp gözü açık, ilham sahibi evliya kimseler vardır. Hazreti Ömer bunlardan biridir buyuruldu. Kalp ve yürek. Sual. Bazıları kalple yüreği aynı manada kullanıyorlar. Bunlar farklı değil mi? Cevap. Kalp, göğsümüzün sol tarafındaki et parçası değildir. Buna yürek denir. Yürek hayvanlarda da bulunur. Kalp, yürekte bulunan bir kuvvettir. Görülmez. Ampulde bulunan elektrik cereyanı gibidir. Buna gönül diyoruz. Gönül insanlarda bulunur. Hayvanlarda bulunmaz. Bedendeki bütün ağza, kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalpte toplanır. İtikat eden, yani iman eden, kafir olan kalptir. Kalbi temiz olan dine uyar. Kalbi kötü olan dinden kaçar. Güzel, iyi ahlakın ve kötü huyların yeri kalptir. Allahü Teala dinlerini, peygamberleri kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan herkese iyilik eder. Dünyada rahat, huzur içinde yaşarlar, ahirette de ebedi, sonsuz saadete kavuşurlar. Keşke demek. Sual, keşke demek haram, hatta küfür diyorlar. Keşke demekte mahsur var mıdır? Cevap, keşke demek haram ve küfür değildir. Keşke demenin mahsuru olmaz. Ahiret nimetini kaçıran bir kimse, Allahü Teala'nın takdirine isyan olarak değil de, pişmanlık olarak keşke şu günahı işlemeseydim, keşke namazımı geciktirmeseydim demesi iyi olur. Suçunu kabul edip özür dilemek olur, tövbe olur. Fakat kadere isyan olacak işlerde keşke bunları yapmasaydım demek doğru olmaz. Burada uygun olmayan keşke demek değil, kadere isyan etmek yanlıştır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah'a dayanıp işe giriş ve acze düşme. İş neticelenince keşke şöyle yapsaydım deme. Allahü Teala böyle takdir etmiş de. Keşke demek şeytanın işine yol açar. Bunun için İbni Mesud Hazretleri buyuruyor ki, olan bir işe keşke olmasaydı, olmayan bir işe keşke olsaydı demektense ağzıma ateş almayı, kor yemeyi tercih ederim. Kıyamet ve ahiret. Sual, kıyamet ve ahiret aynı anlama mı gelir? Cevap, ölümden önceki hayata dünya hayatı, ölümden sonraki hayata ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı üçe ayrılır. Mezardan kalkıncaya kadar kabir hayatı, tekrar dirildikten cennete veya cehenneme gidinceye kadar kıyamet hayatı, üçüncüsü cennet ve cehennem hayatıdır. Muhlis ve Murat. Sual, muhlis ve Murat isimlerinin tasavvufi manaları nasıldır? Cevap, muhlis, ihlas sahibi demektir. İhlas, her işi, her ibadeti yalnız Allah rızası için yapmak demektir. Şu halde muhlis, her işini Allah rızası için yapan demektir. Muhlis olarak ibadet etmek övülmüştür. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, de ki, ben ancak Allah'a muhlis olarak ibadet ederim. Zümer suresi 14. ayeti. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, İhlasla yapılan ibadet az da olsa insana kâfi gelir. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, zahmet çekerek elde edilen, devamsız ihlasın sahiplerine muhlis denir. Devamlı ihlas sahiplerine muhlas denir. Muhlas olana ibadet yapmak tatlı ve kolay olur. Çünkü bunlarda nefislerinin arzusu ve şeytanın vesvesesi kalmamıştır. Böyle ihlas, İnsanın kalbine ancak bir evliyanın kalbinden gelir. Murat, istek, arzu demektir. Tasavvufta ise murat, seçilmiş kimse demektir. Allahü Teala'nın rızasına kavuşturucu iki yol vardır. Birisi talipler yolu, ikincisi muratlar yolu. Buna içtiba yolu da denir. Yani seçilmişlerin yoludur. Birinci yoldaki talipler sıkıntı çekerek yürürler. İkinci yoldaki muratlarsa sıkıntı çekmeden, hatta nazlı nazlı okşanarak maksada kavuşurlar. Bu yol peygamberlerin ilerledikleri yoldur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Allah dilediğini kendine seçer, kendine kavuşmak isteyenlere de kavuşturan yolu gösterir. Şura suresi 13. ayeti. Muratların yani seçilmişlerin bu yolu, peygamberlerin ilerledikleri yoldur. Bu yol, bazı evliyaya da ihsan edilir.